Ayrım 15.
Ancak ben basamağında empatik tepki veren kişiler, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki kişinin rolünü almadıkları için yeterli düzeyde empati kurmuş sayılmazlar. Sen basamağı. Bu basamakta empatik tepki veren bir kişi, kendisine sorununu ileten kişinin rolüne girer. Olaylara o kişinin bakış açısıyla bakar. Yani kendisine iletilen sorun karşısında toplumun ya da kendisinin düşüncelerini dile getirmez. Doğrudan doğruya karşısındaki kişinin duyguları ve düşünceleri üzerinde odaklaşarak o kişinin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışır. Yukarıda sıralanan 3 temel empati basamağını kapsayacak şekilde 10 alt basamak oluşturdum. Bu basamakların sıralanış şeklinden emin olabilmek için basamakları karışık sırada olmak üzere psikiyatristlerden ve klinik psikologlardan oluşan 30 kişilik bir uzman grubuna verdim. Bu grubun yargılarını ardışık aralıklarla sınıflama yöntemine benzeyen sıralama yargılarıyla ölçekledim. Turgut ve Baykul 1992. Sonuçta söz konusu 10 basamak en kalitesiz tepkiden en kaliteliye doğru olmak üzere aşağıda görüldüğü şekilde sıralanmış oldu. 1. Senin problemin karşısında başkaları ne düşünür, ne hisseder? Bu basamakta empati kurmaya çalışan kişi bir takım genellemeler yapar, felsefi görüşleri, atasözlerine başvurabilir. Dinlediği soruna ilişkin olarak genelde toplumun neler hissedebileceğini dile getirir. Sorununu anlatan kişiyi toplumun değer yargıları açısından eleştirir. 2. Eleştiri. Dinleyen kişi, sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından eleştirir, yargılar. 3. Akıl verme. Karşısındakine akıl verir, ona ne yapması gerektiğini söyler. 4. Teşhis. Kendisine anlatılan soruna ya da sorunu anlatan kişiye teşhis koyar. Örneğin, bu durumun sebebi toplumsal baskılardır ya da sen bunu kendine fazla dert ediyorsun der. 5. Bende de var. Kendisine anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de bulunduğunu söyler. Aynı dert benim de başımda diye söze başlar ve kendi sorununu anlatmaya başlar. 6. Benim duygularım. Dinlediği sorun karşısında kendi duygularını sözle ya da davranışla ifade eder. Örneğin üzüldüm ya da sevindim der. 7. Destekleme. Karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını, onu desteklediğini belirtir. 8. Soruna eğilme. Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, konuya ilişkin sorular sorar. 9. Tekrarlama. Kendisine iletilen mesajı, sorunu, gerektiğinde mesaj sahibinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler. Yani dinlediği mesajı kaynağına yansıtmış olur. Bu arada dinlediği kişinin yüzeysel duygularını da yakalayarak yansıttığı bu mesaja ekler. 10. Derin duyguları anlama. Bu basamakta empati kuran kişi, kendisine empati kurduğu kişinin yerine koyarak, onun açıkça ifade ettiği ya da etmediği tüm duygularını ve onlara eşlik eden düşüncelerini fark eder ve bu durumu ona ifade eder. Yukarıdaki basamaklardan birinci basamak, onlar basamağına. 2, 3, 4, 5 ve 6. basamaklar, ben basamağına. 7, 8, 9 ve 10. basamaklar ise, sen basamağına ilişkindir. Söz konusu 10 basamaktan birincisinin kalitesi en düşük empatik tepki, sonuncusunun ise kalitesi en yüksek empatik tepki olduğunu ileri sürebiliriz. Ancak empati ile ilgili olarak yukarıda yapılan kuramsal açıklamalardan da hatırlanacağı üzere, gerçek anlamda empati yalnızca son 4 basamakta, yani sen basamağına ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Son 4 basamak öncesindeki 6 basamağın, asıl empatik tepkilere giden yolda bir hazırlık safhası olduğunu düşünebiliriz. Söz konusu ilk 6 basamakta tepki veren kişiler, çatışmasız bir iletişim sürdürebilecekleri gibi iletişim çatışmasına da yol açabilirler. Örneğin kendilerine bir sorunlarını ileten kişiyi eleştirmeye ya da ona akıl vermeye çalıştıklarında kişiler arası iletişim çatışmasının doğmasına yol açabilirler. Ölçme araçları. Bu bölümde aşamalı empati sınıflamasını kuramsal temel alarak geliştirdiğim iki ölçme aracından kısaca söz etmek istiyorum. Bunlar empatik beceri ölçeği EBÖ ve empati eğilim ölçeği EEÖ'dür. Bu ölçeklerle ilgili bilgiler ek 13'te yer almaktadır. Empatiye ilişkin yeni bir kuramsal açıklama. Empatinin iletişimdeki yeri ve ana baba, yetişkin, çocuk benlik durumları ile ilişkisi. Yukarıda daha önce ortaya koymuş olduğum empati modelinden, aşamalı empati sınıflamasından söz ettim. Dökmen 1988B. Bu modeli ortaya koyduktan yaklaşık 5 yıl sonra empatinin ne olduğu ve empatik iletişimin başka nasıl açıklanabileceği konusunda yeni görüşler geliştirmeye başladım. Bu bölümde söz konusu yeni görüşleri eski modelle bağdaştırarak aktarmaya çalışacağım. Empati konusunda bu bölümde yapacağım kuramsal açıklamaları iki grupta toplamak istiyorum. Bunlardan birisi empatinin iletişimle ve iletişim çatışmaları ile ilişkisi, diğeri ise empatinin ana baba, yetişkin ve çocuk rolleri ile olan ilişkisidir. A. Empatinin kişiler arası iletişimdeki yeri. Empatinin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle empatiyi kullanan ve ona ihtiyaç duyan insanın yaşamdaki temel amaçlarının ne olduğunu tartışmamız, anlamamız gereklidir. Konuya bu tür bir felsefi yaklaşımla girmek istediğimizde ise şüphesiz ki insanın varlığı konusunda felsefe kapsamında ortaya konmuş çeşitli görüşlerden yararlanabiliriz. Ancak bunun yerine burada insanın amacına ilişkin çeşitli kaynaklardan ve yaşam çevremden edindiğim izlenimleri önermeler şeklinde ortaya koymak istiyorum. Bu önermeler şunlardır. 1. İnsan yaşamını sürdürmek ister. 2. Yaşamını sürdürebilmek için insanın öncelikle iki şeye ihtiyacı vardır. Bilgi edinmek ve yalnız kalmamak. Yemek yemek, üremek gibi bir takım temel yaşam fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için bu iki özellikten birisine ya da ikisine ihtiyaç duyulur. 3. Bilgi edinme ve yalnız kalmama isteği. Kişiler arası iletişimlerin niteliğini belirler. 4. Üç tür iletişim vardır. Bunlar A. çatışmalı iletişim, B. çatışmasız iletişim ve C. empatik iletişimdir. Şekil 27'de görüldüğü gibi çatışmalı iletişim kurmaya çalışan taraflar hem yeterli bilgi edinmezler hem de yalnız kalırlar. Çatışmasız iletişimde taraflar birbirlerine yeterli bilgi aktarabilirler ancak yine de yalnızdırlar. Empatik iletişimde ise hem yeterli bilgi aktarımı olur hem de taraflar yalnız kalmazlar. B. Empati ile ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumlarının ilişkisi. Yukarıdaki önermeleri sürdürmeye devam ediyoruz. Bir insanın diğer insanlarla empati kurma gücüne sahip olması ve gerektiğinde empati kurmayı istemesi için ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumlarını, kişisel rollerini yetişkinin denetiminde dengeli şekilde kullanabiliyor olması gereklidir. Diğer bir ifadeyle bir insanın sergilediği empatik bir davranışta bu insanın sahip olduğu üç benlik durumunun da belirli oranlarda payı vardır. Yani ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumlarına yeterli düzeyde sahip olmayanlar ya da üçüne de sahip oldukları halde bunları yetişkinin denetiminde dengeli şekilde kullanamayanlar karşılarındaki kişilerle empati kurmayı ya istemezler ya da isteseler de beceremezler. Ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumlarının empati kurmaya katkıları şunlardır. Yetişkin benlik durumu ve empati. Empati kurabilmek için ben merkezci olmaktan uzaklaşıp karşıdaki kişinin rolünü almak gereklidir. Karşıdakinin rolünü alabilmek için özellikle algısal ve bilişsel rol almalar için sahip olunması gerekli özelliklerden birisi kanımca yetişkin rolüdür. Bu rol sayesinde fiziksel gerçek karşısında akılcı davranmamız ve ben merkezcilikten uzaklaşmamız mümkün olur. Piaget'e göre fiziksel ve sosyal çevreleriyle kendileri arasında ayrım yapamayan çocuklar ben merkezci davranırlar. Piaget 1926, Cox 1980. Algısal ve bilişsel rol almada ise nesnelere ve karşımızdaki insanlara ait fiziksel gerçeklerin kavranması esastır. Bu yüzden algısal ve bilişsel rol almanın gerçekleşebilmesi için yetişkin benlik durumuna sahip olmak bir ön şart sayılmalıdır. Yetişkin benlik durumunu açıkça sergilesinler ya da sergilemesinler, bu benlik durumuna sahip olanların algısal ve bilişsel rol alma potansiyeline sahip bulunduklarını söyleyebiliriz. Çocuk benlik durumu ve empati. Empati kurabilmek için yetişkin benlik durumu gereklidir fakat yeterli değildir. Empati için gerekli bir başka koşul ise çocuk benlik durumuna sahip olmaktır. Hatırlanacağı üzere çocuk benlik durumu, merak, spontanlık, yaratıcılık gibi bazı doğal çocuk eğilimlerini de kapsıyordu. Empati kurabilmek için özellikle merak ve yaratıcılığa ihtiyaç olduğu kanısındayım. Eğer bir insan karşısındaki insanların iç dünyalarına, fenomenolojik anlamlarına ilgi duyuyorsa, merak ediyorsa, ancak bu takdirde o insanların rolüne girerek empati kurmaya çalışacaktır. Bu yüzden empati kuracak kişinin çocuk benlik durumuna sahip olması, en çok da doğal çocuğunu bastırmamış olması gereklidir. Empati kurmaya çalışırken kısa bir süre için karşısındaki insanın rolüne giren kişi bana masallarda uzak ülkelere aşama geçirmeye giden masal kahramanlarını hatırlatmaktadır. Dipnot: Jung'un kuramında sözü edilen aktetiplerden birisi olan aşama arketipi rüyalarda, masallarda ve çeşitli sanat eserlerinde ortaya çıkar. Aşama arketipi masallarda masal kahramanının uzak bir ülkeye gitmesi, örneğin Keloğlan'ın Kaf Dağı'na gitmesi motifinde belirginleşir. Uzak ülkelerde çeşitli maceralar yaşayan kahramanlar oradan somut bir ödülle dönerler. Fakat kahramanlar için asıl ödül ruhsal yönden gelişmiş olarak geri dönmektir. Jung'a ve onun izleyicilerine göre gerek masal kahramanları, gerekse onları izlerken onlara paralel birer yaşantı geçiren masal izleyicileri ruhsal açıdan aşama geçirirler. Jung 1959, Newman 1963, Gökeri 1977 ve Dökmen 1984A, 1984B ve 1993B, Dökmen ve Dökmen 1987. Bence her iki durumda da bilinmeyeni merak etme ve bilinmeyene doğru yolculuğa çıkma söz konusudur. Uzak diyarlara doğru yolculuğa çıkan masal kahramanları gibi empati kuran kişiler de karşılarındaki insanın ulaşılması güç olan iç dünyasına doğru yolculuğa çıkmaktadırlar. Özellikle doğal çocuğu bastırılmamış kişiler, başka insanların iç dünyalarına doğru yolculuğa çıkmayı heyecan verici bir macera olarak yaşayabilirler. Masal kahramanları uzak ülkelerden bir takım ödüllerle ve özellikle ruhsal yönden aşama geçirerek dönerler. Başka insanlara empati kuran kişilerin bu durumdan sağladıkları kişisel kazanç ise yine benzeri şekilde ruhsal yönden gelişmek olabilir. Eğer bir insan başka insanların iç dünyalarına girerek onlarla empati kurabiliyorsa, bu insanın iç dünyası zamanla zenginleşecektir. Empati kurabilmek için gerekli bir başka özelliğin ise yaratıcılık olduğunu ileri sürmüştük. Bazı araştırmacılara göre de empati bir yaratıcılık sürecidir. Bu yüzden de güzel sanatlarla uğraşan yaratıcı kişilerin empatik becerileri uğraşmayanlarınkine oranla daha yüksektir. Kaliopuska 1983, Hitolati Ansen ve Kaliopuska 1991. Bir insanın yaratıcılık gösterebilmesi için çocuk benlik durumunu kullanıyor olması, özellikle doğal çocukunun bastırılmamış olması gereklidir. Spontanlık sergileyebilen doğal çocuk ile fiziksel gerçeği dikkate alabilen yetişkin birlikte etkinlik göstererek yaratıcı ürünlerin ortaya çıkmasına yol açarlar. Algısal ve bilişsel rol alma için yetişkin benlik durumu gerekiyordu. Duygusal rol alma için de çocuk benlik durumunun gerekli olduğunu düşünebiliriz. Yetişkin benliği, algısal ve bilişsel rol almanın, bu ikisi ise duygusal rol almanın ön şartıdır. Ana baba benlik durumu ve empati. Empati için gerekli bir başka benlik durumu ise ana baba benlik durumudur. Bir insanın çevresindekilere empatik ilgi duyabilmesi ve onlara empatik tepki verebilmesi için ana baba benlik durumuna sahip olması gereklidir. Özellikle koruyucu ana baba benliğine sahip kişilerin empatik tepki vermeleri ve empatik uyaranların etkisiyle sıkıntıda olanlara yardım etme ihtimalleri artacaktır. Empati mekanizması. Bir kişi yalnızca yetişkin benlik durumunu kullanarak algısal ve bilişsel rol alma yoluyla empati kurabilir. Fakat bu kişi içinde oluşan empatik anlayışı karşısındakine ifade etmeksizin kendi içinde saklar. Yalnızca yetişkin ve çocuk benlik durumlarını kullanan bir kişi algısal ve bilişsel rol almanın yanı sıra duygusal rol alma yoluyla da empati kurabilir. Ancak bu kişi de kendi içinde oluşan empatik anlayışı insanların faydalanabilecekleri şekilde sergilemez. Yetişkin benliği algısal ve bilişsel rol almanın, bu ikisi ise duygusal rol almanın ön şartı olduğu için yetişkin benliğine sahip olunmaksızın sadece çocuk ya da ana bebe benlik durumları ile empati kurulamaz. Yetişkin benlikleri olmaksızın sadece çocuk ve ana baba benliklerine sahip kişiler arası ilişkilerde empati değil, sempati sergileyebilirler. Yukarıdaki açıklamayı şekle dönüştürelim. Şekil 28'de empatinin nasıl ortaya çıktığı konusundaki kuramsal açıklamamız görülmektedir. Şekil 28'i şöyle açıklayabiliriz. Empati kuracak kişi öncelikle yetişkin benlik durumuna sahip olmalıdır. Böylelikle algısal ve bilişsel rol alma gerçekleşebilir. Eğer kişi çocuk ve ana baba benliklerini yeterince sergileyemiyorsa, bu durumda sadece algısal ve bilişsel rol alma ile yetinmek zorundadır. Algısal ve bilişsel rol almayı gerçekleştiren kişi, eğer çocuk benliğine de sahipse, duygusal rol almayı da gerçekleştirebilir. Eğer kişi ana baba benliğine de sahipse, zihninde oluşan empatik anlayışı sözlü ve sözsüz iletişim yoluyla karşısındaki kişiye ifade eder ve eğer gerekiyorsa o kişiye yardım eder. Bir insanın karşısındaki ile empati kurabilmesi için kendisine ait üç benlik durumunu yetişkininin denetiminde dengeli bir şekilde kullanması gerektiğini belirttik. Bu durumu, yani empatik iletişimi sembolize eden bir grafik, şekil 29A'da ve 29B'de görüldüğü gibi olabilir. Empati kurarken, üç benlik durumunuzu dengeli şekilde kullanarak karşıdakinin yetişkinine mesaj gönderebilirsiniz, şekil 29A'daki gibi. Bazen de empati kurarken, karşınızdakinin yetişkinin yanı sıra ana baba ve çocuk yanlarına da sözlü veya sözsüz mesajlar gönderebilirsiniz. Dipnot. Şekil 29B'de karşıdaki kişiye ait gösterim öküz gözü adı verilen transaksiyona, bull's eye transaction benzemektedir. Aktaran Akkoyun 1993. Saygı kavramını açıklamada kullanılan bu gösterim şekline ve terminolojiye katılabiliriz. Gerçekten saygı ve empatinin bağdaştırıldığı bazı durumlarda hedef kişiye ulaşan mesaj bu şeklinde tanımlanabilir. Ancak empatik davranışı yalnızca 829B'nin sağ yarısında ifade edilen üçlü ok ile göstermek kanımca yeterli değildir. Bence empatik davranışı tanımlamak istediğimizde empati kuran kişiden yola çıkan üçlü oku da dikkate almalıyız. Sahip oldukları benlik durumlarını yetişkin yanlarının denetiminde dengeli bir şekilde kullanabilen kişiler, bazen empatik bir tepki vermiyor bile olsalar, şekil 29'dakine benzer bir etkileşim sergilerler. Örneğin kitabın giriş bölümünde sözünü ettiğim, merdiven çıkan çocukları karşısında üç benlik durumlarını dengeli şekilde kullanabilen ana babaları düşününüz. Kitabın 6. bölümünde de belirteceğim gibi bu ana babalar, çocukları karşısında şekil 29'dakine benzer bir etkileşim sergilerler. Sonuç olarak, üç benlik durumlarını yerine ve zamanına göre uygun bir kompozisyon içinde kullanabilen kişilerin, empatik davranışa benzer bir tavır takındıklarını ya da bir tür empatik davranış sergilediklerini söyleyebiliriz. Empati mekanizması ile aşamalı empati sınıflamasının ilişkisi. Burada yukarıda dile getirmeye çalıştığım empatiye ilişkin yeni kuramsal açıklama, empati mekanizması ile daha önce geliştirmiş bulunduğum aşamalı empati sınıflamasını, Dökmen 1988B, bağdaştırmak istiyorum. Yukarıda aşamalı empati sınıflaması başlığı altında 10 tane empati basamağı sıralamıştık. Çocuk ve ana baba benlik durumlarına sahip olan kişiler bu basamaklardan ilk altısına uygun tepkiler verebilirler. Ancak yetişkin benlik durumuna sahip olmadıkları için algısal ve bilişsel açıdan karşılarındakinin rolünü alamazlar. 7 ve 8. basamaklara uygun tepkiler verebilenler yetişkin benlik durumuna sahiptirler. Bu yüzden de algısal ve bilişsel açıdan başka insanların rollerini alabilirler, empati kurabilirler. 9 ve 10. basamaklarda onlar ise çocuk benlik durumlarını da devreye sokarak duygusal açıdan da diğer insanların rolüne girebilirler. Aşamalı empati sınıflamasına göre son basamakta empatik tepki verebilen kişiler, üç benlik durumlarını yani ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumlarını yetişkin benlik durumlarının denetiminde dengeli şekilde kullanabilmektedirler. Gerek aşamalı empati sınıflamasını, gerekse ilk kez bu kitap kapsamında ortaya koyduğum empati ile ilgili kuramsal açıklamaları, empati mekanizmasını, ileride konuya kültürel boyutu da katarak daha da geliştirmek ve bütünleştirici bir iletişim ve empati kuramına ulaşmak istiyorum. Empatik iletişimle ilgili bir uygulama. Hatırlanacağı üzere yukarıda EBÖN ve EEÖN kuramsal dayanak teşkil eden aşamalı empati sınıflamasından söz etmiştik. Bu sınıflamada günlük yaşamda verilebilecek empatik tepki türleri kalitesizden kaliteliye doğru olmak üzere sıralanmıştı. Şimdi kaliteli empatik tepkiler işitmenin bizi nasıl rahatlattığını göstermek amacıyla gerçekleştirdiğim uygulamalardan birisini sunmak istiyorum. Üniversitedeki derslerimde ya da üniversite dışında çeşitli alanlardan gelen kişilerle yürüttüğüm seminerlerde empati ile ilgili kuramsal tartışmalar öncesinde katılanlarla aramda yaklaşık olarak şu konuşma geçiyor. Ben, şimdi size bir ev hanımı tarafından dile getirilen ya da getirilebilecek bir sorunu ileteceğim. Bu sorunu dikkatle dinleyiniz ve sorun sahibinin karşınızda olduğunu hayal ederek ona bu sorunuyla ilgili bir şeyler söyleyiniz. Siz değerli okuyucularım da aşağıdaki sorun karşısında söyleyebileceklerinizi zihninizden geçirebilirsiniz. Ev hanımı şunları söylüyor. Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alışveriş, çocuklar. Bütün gün tek başıma koşturuyorum. Yine de yetişemiyorum. Kendime ayıracak 5 dakikam yok. Kendimi mutfakla banyo arasında hapsolmuş hissediyorum. Buyurun, bu ev hanımına ne söylersiniz? Grup üyeleri tarafından sıklıkla verilen tepkiler. Bir yardımcı tut. Kocan yardım etmiyor mu? Bir günlük plan yap, o planda kendine boş vakit ayır. Bulaşık makinesi al, otomatik çamaşır makinesi al. Ev işleri bir kadının görevidir. Bunlardan, özellikle çocuklardan sıkılmamak gerekir. Ben, grup üyelerine ve okuyucularıma hitaben. Şimdi kendinizi, demin sorununu dile getirdiğim ev hanımının yerine koyunuz. Onun rolüne girmeye çalışınız. Siz bu hanımın rolündeyken, ben size bazı sözler söyleyeceğim. Bakınız, bu sözlerden biri ya da birkaçı sizi rahatlatıyor mu? Rahatlatıyorsa ne kadar rahatlatıyor? Bir yardımcı tut. Kocan yardım etmiyor mu? Bir günlük plan yap. Bulaşık makinesi al. Ev işleri bir kadının görevidir. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ne ölçüde rahatladınız? Grup, hiç rahatlatmadı. Bir üye, üstelik öfkelendim. Ben, niçin? Bir üye, çünkü dile getirdiğiniz tavsiyeleri ben de akıl edebilirim. Bunların sanki ben düşünemiyormuşum gibi bana söylenmesi beni rahatsız etti. Ben, şimdi ev hanımının rolünden çıkıp kendi rolünüze dönmenizi rica ediyorum. Anladığım kadarıyla ev hanımının rolündeyken işittiğiniz sözler pek hoşunuza gitmedi. Oysa bu sözleri biraz önce siz de ev hanımına söylediniz. Ev hanımının rolündeyken bu sözlerden hoşlanmamanız bunların pratikte fazla işe yaramadığını gösteriyor. O halde günlük yaşamda bu tür tavsiyeleri başkalarına niçin veriyoruz? Grup, ev hanımına söylediğimiz sözler fazla işe yaramıyormuş. Peki o halde ne söyleyelim? Ben, lütfen tekrar ev hanımının rolüne giriniz. Sorununuz karşısında size hangi sözlerin rahatlatabileceğini keşfetmeye çalışınız. 4. kaset 2. yüzün sonu.